derste hoca şey diyor. Monsieur Ulysse var diyor. Monsieur Ulysse var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir şey soruyor. Ben de anlamıyorum. Şöyle bakıyorum. Ha derste herhalde sınıfta Ulysse var diye biri var diyorum. Tamam mı? Herkes de bana bakıyor. En sonunda da mesela hüküm fıkrasından bir önceki paragraftır bütün gerekçe. Sıralar sonra da der ki bu durumda, bu durumda diye başlar o paragraf. Yani tek onu okumanız yeterlidir aslında o paragraf. Zaten mesela Batı toplumlarında bu kanıksanmıştır. Yani bir Amerikalı için, sıradan bir Amerikalı okumamış. Yani bir Harvard mezunu elittir zaten. O da ona saygı gösterir. Ya, elit de olması lazım.
Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Ali Ulusoy. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün Ali Hoca'yla kendisinin Fransa'daki lisansüstü hukuk eğitimini, ardından Danıştay tecrübesini ve sonrasında köşe yazılarında sıkça yer verdiği üniversiteler üzerine konuşacağız. İlk soruyla başlamak istiyorum sizin akademik kariyerinizden. 1990'lı yıllarda fakülteden mezun olduktan sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nde asistan olarak başladınız. Asistanlığa başladıktan kısa bir süre sonra da 93 yılında yüksek lisans ve doktorayı yapmak üzere Fransa'ya gittiniz. Burada Fransa'da lisansüstü hukuk eğitimine ilişkin sizi etkileyen şeyler oldu mu yöntem bakımından?
Teşekkür ediyorum öncelikle Furkan Bey bu fırsatı bana verdiğiniz için. Bordeaux Üniversitesi'ne gittim. Fransa Bordeaux Üniversitesi'ne. Bordeaux'un bizim tabii idari hukuk açısından bir özelliği vardır. Çünkü idari hukukunda belki hatırlarsınız ders alan arkadaşlarımız veya almayanlar da göreceklerdir. Dugi ekolü vardır. Léon Dugi'nin idare hukukundaki Fransız idare hukukunun en önemli teorisyeni, hatta işte iki teorisyeninden biri. Yöntem olarak, metodoloji olarak veya metod olarak oradaki lisansüstü eğitimi nasıldı öncelikle? Öncelikle bizdekinden çok çok farklı değil, onu belirtmek gerekiyor. Çünkü bizim sistem aşağı yukarı Fransa'dan alınmış. Yani sadece idari sistemimiz değil, üniversitelerdeki sistemimiz de büyük ölçüde tabii kısmen Alman yetkisi de vardır bizde ama hani daha çok aslında Fransa'daki sistem bizi de etkilemiştir. Fransa'da kamu hukuku bir bölüm gibi yani aynı zamanda ana bilim dalı gibi. Mesela idare hukuku, anayasa hukuku ve bizdeki genel kamu hukukunu içeren bir tek bir bölüm kamu hukuku. Mesela idare hukukundan ayrı bir master yapmıyorsunuz veya anayasa hukukundan ayrı bir master yapmıyorsunuz. Ama siz hani master'da mesela sınav iki ana dersten sınava yazılı sınava gireceğinizde siz seçiyorsunuz. Hani biraz daha uzmanlaşmak istediğiniz alandan seçiyorsunuz. Mesela ben o yazılı sınava girdiğim iki konu idare hukuku ve anayasa hukukuydu. Yani daha o alanlarda uzmanlaşmak kendi içinde istediğim için. Ama biri şeyde seçebilirdi yani. Uluslararası kamu hukuku.
Evet. Hocam peki Fransızcayı öğrenme hikayenizden bahseder misiniz? Bu alanda yüksek lisans, doktora yapacak öğrenci ya da akademisyen adayları için önerileriniz olur mu? Onları da merak ediyorum.
Tabii. Şimdi Fransa'ya ben lisede öğrendim. Işıklar Asker Lisesi mezunuyum. Bursa Işıklar Asker Lisesi. Orada biz Fransızca eğitim aldık. Bir yıl hazırlık okuduk, Fransızca hazırlık ama çok yoğun bir hazırlık ve çok iyi Fransızca öğrendik. Yani Fransız hocalarımız falan vardı. Dolayısıyla o anlamda çok iyi bir Fransızca eğitim aldık. Hani şeyle eşit seviye denebilir. Hani bu o zamanki Saint Joseph Liseleri, hani Fransız kolejleriyle aynı zaten, aynı program. Aynı yoğunlukta. Yani en az onlar kadar da iyi bir Fransızca eğitim almıştık o zaman. Dolayısıyla Fransızca öğrendim. Ama sonra üniversitede tabii Ankara Hukuk'ta hiç Fransızcayı kullanamadım. Hiçbir işim olmadı Fransızcayla tabii öğrenciyken. Bir köreldi tabii orada bir miktar. Sonra asistan olunca, asistan olurken de aslında biraz Fransızcam sayesinde de asistan oldum diyebilirim. Yani idare hukukunda Fransızcanın önemli olması vesaire, yani Fransızca bilmem büyük bir avantaj sağladı asistanlığı kazanırken. hani gittiğinizde tabii hani var mesela okuyunca falan rahat anlıyordum okuduğum falan. Yani onlarda bir sıkıntım yoktu ama hani pratik falan çok hem zayıflamıştı hem de anlamıyordum. Mesela ilk haftalarda, ilk günlerde dersleri hemen hemen hiç anlamıyordum. Çünkü çok hızlı konuşuyorlar falan hani böyle buradaki gibi değil tabii yani. Orada çünkü Türk bir tek, sınıfta tek Türk öğrenci bendim zaten. Ben mesela onu hatırlıyorum ilk haftalarda derste hoca şey diyor, Monsieur Ulus var diyor. Monsieur Ulus var, siz ne düşünüyorsunuz bir şey soruyor. Ben de anlamıyorum, şöyle bakıyorum, ha derste herhalde sınıfta Ulus var diye biri var diyorum, tamam mı? Herkes de bana bakıyor. Adam meğer Ulusoy'u Ulus var diye telaffuz ediyor. Yani öyle başlarda bayağı anlamakta sıkıntı çektim ama tabii sonra giderek daha çok iyi anlamaya falan derken sene sonuna doğru yaklaşırken yani ilk ortalardan itibaren diyeyim artık hani rahatlıkla anlıyordum hani derslerde falan bir sıkıntı yaşamıyordum. Zaten sene sonunda da zaten hani daha da yerleşmişti. Sene sonundaki o yazılı sınav sonuçlarına göre de sınıfta işte 15 öğrenci arasında üçüncüydü. Yani şeyde hatta tebrik etmişler. Ha, sen bak başlarda Fransızcam falan bayağı sıkıntılıydı, zor anlıyordum falan ama hani çok iyi bir gelişme gösterdim falan diye sonra beni tebrik etmişlerdi.
Kısa da olsa Ankara Hukuk Fakültesi'nde fiili olarak asistanlık yaptınız. Sonrasında Fransa'ya gittiniz. Orada lisans evet. eğitiminizi tamamladınız. Doğru. Döndükten sonra da bugüne kadar Ankara Hukuk Fakültesi'nde yine ders vermeye devam ettiniz, ediyorsunuz. Evet. Kimlerle çalışma fırsatınız oldu? Hoca olarak size kimler ilham vermiştir?
Ben ilk asistan olduğumda bizde idare hukukunda Yıldırım Uler vardı profesör. Belki adını duyanlar olmuştur. Bir de Metin Günday vardı. İki profesör vardı. Bir de yardım doçent vardı. Cüneyt Ozansoy hoca da yardım doçentti. Onlarla çalıştım yani esas. Ve daha özellikle de Yıldırım Hoca ile ben daha yakın çalışıyordum. Yıldırım Uler'le. Yıldırım Hoca böyle enteresan, çok ilginç bir adamdı ve beni çok etkilemiştir. Yani benim akademik hayatımda hani gerçekten bir asistan hoca ilişkisi kapsamında beni en çok etkileyen kişidir. Hani böyle mevcut klasik bilinen şeylere böyle saldırmayı falan çok seven ama böyle tabii temelsiz değil yani belli bir temeliyle saldırmayı falan seven biridir. İdari yargıdaki iptal kararlarının yerine getirilmez, onun doktora tezidir zaten. İptal kararlarının uygulanması, iptal kararlarının yerine getirilmesi konusundaki doktora tezi hala o konudaki en temel şeydir, kaynak. O zamanlar Danıştay'ın her yıl düzenlediği bir yıllık kuruluş yıl dönümü sempozyumları olurdu 10 Mayıs'ta. Ve bu şeyde çok önem verilirdi. Yani yılda bir kere böyle Danıştay böyle bir idari hukuku şeyi gibi, sempozyumu gibi olurdu o. Hem Danıştay üyelerinin işte hem uygulamacıların hem akademisyenlerin falan hani bir araya geldiği ve çok da izlenen, herkesin takip ettiği şeyler oldu onlar. Bunlar Danıştay'da, Danıştay'ın eski Danıştay büyük salonunda neyse bir oturum var. Oturumda da oturum başkanı, o zamanki Danıştay'ın başkan vekili bir hanım vardı, Firuzan Hanım diye, böyle çok otoriter, böyle herkesin çok çekindiği falan böyle bir hanımdı. Gülüzan Hanım oturuma başkanlık ediyor. Neyse tebliğler sunuldu. Sonra sorular var mı dedi. İşte salona soruyor, sorusu olan var mı diye. Yıldırım Hoca da kalktı, söz istedi. İşte bir şey anlıyor ama soru sormuyor yani. Katkı veriyor yani, şu böyle olur mu diye. Başkan da böyle biraz şey yaptı. Efendim dedi, sorunuz var mı dedi. Soru sorun. Sorunuz varsa dedi. Yıldırım Hoca da dediğim gibi başkana kimse laf edemez. Yani öyle çok böyle Füzan Hanım aşırı böyle Danıştay'da böyle herkesin korktuğu falan biri. Yıldırım Hoca da efendim dedi, bir şey anlatırsınız dedi. Anlatmak istediğiniz şeyin sonuna değil mi dersiniz, soru olur dedi. O zaman ben şimdi soruyorum, değil mi dedi. Böyle kaldı Füzan Başkan da. Bütün salon yani Yıldırım Hoca böyle bir adamdı. Yani çok böyle müthiş böyle zeki, hazır cevap.
Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki ders verme süreci dışında iki ayrı yılda Los Angeles'ta misafir öğretim üyeliği de yaptığınızı biliyoruz hocam. Oradan metot bakımından öğrendiğiniz bir şeyler oldu mu? Orada neler gördünüz? Türkiye ile karşılaştırmalı olarak neler söylersiniz?
Şimdi o Furkan çok farklı bir deneyimdi. Ben Amerika'da ilk 2006-2007 arası bir yıl misafir öğretim üyesi olarak gittim. University of California, Los Angeles. Bizde daha çok UCLA diye biliniyor. UCLA, yani Amerika'da. Çok da bilinen Amerika'nın yani çok en iyi üniversitelerinden biridir. Sonra bir daha bir iki sene önce falan bir yıl tekrar gitti yine aynı üniversiteye misafir öğretim üyesi olarak. Hani bizde Fransa'da da Türkiye'de de genel olarak kıta Avrupası sisteminde daha çok hukuk eğitimi biraz konferans sistemine yöneliktir. Yani metot daha çok konferans. Yani hoca gelecek dersi anlatacak, öğrenci de işte dinleyecek, not tutacak, sorusu falan varsa da soracak. Gerekirse öğrenciyle öğrencinin soracak, hoca cevaplayacak falan. Hani bir illa interaktif bir boyut hiç olmayacak anlamda değil ama hani temel mantık öğrenci derste anlatacak şey, hoca anlatacak, öğrenci öyle öğrenecek falan gibi bir mantık vardır. Amerika'da bu tam tersi. Amerika'da hukuk eğitiminde dersi öğrencinin kendisinin öğrenmesi bekliyor.
Bu ters sisteme Sokratik yöntem deniliyor sanırım hocam, değil mi?
Evet, olabilir. Yani tam olarak onlar buna ne diyorlar bu yöntemi? Yani onlarda yöntem bu. Yani bunun dışında bir yöntem yok zaten. Yani belki hani yani öğrencinin kendinin öğrenmesi, yani kendi kendisinin öğrenmesini sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o kaynaklardan öğrenci kendisi öğreniyor konuyu. Derste ne yapıyorlar o zaman diyeceksiniz. Derste o konuyla ilgili hoca bir tür kolaylaştırıcılık yapıyor. Hani şimdi sempozyumlarda falan moderatöre kolaylaştırıcı diyorlar. Yani moderatörlük yapıyor aslında. Hani biraz böyle yönlendiriyor. Ve genellikle de derste tabii bir o konuyla ilgili bir kez tartışıyorlar. Yani bir olay veriliyor. O olay ama o olayı böyle ezbere tartışmıyor tabii. İşte onu bir hafta öncesinden o konuyla ilgili kaynakları vesaire okuyacak. Okudukları kaynakları, teorik bilgileri o olaya uygulayacak. İşte nasıl uygulayacak? Yani hoca biraz onu yönetiyor dersinde.
Şimdi Danıştay'daki görevinize geçmek istiyorum. 2011 yılında Danıştay'a atandınız. 2014 yılına kadar buradaki görevinizi sürdürdünüz. Sonra kendi isteğinizle buradan ayrıldığınızı, tekrar Ankara Hukuk Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak döndüğünüzü biliyorum. Tabii 2011 yılında atandığınızda akademik kariyeriniz de vardı. Sormak istediğim, akademik kariyeriniz bu Danıştay'daki görevinize nasıl bir katkı sağladı? Oradaki tecrübenizi nasıl şekillendirdi?
Ya şöyle, hani baştaki benim amacım şuydu. Biraz da yani Amerika'daki şeyden de etkilenmiştim. Amerika'da mesela hukuk profesörlerinin belli bir dönem yargıçlık yapması falan çok şeydir. Yani bir kere olağandır, olan bir şeydir ve çok büyük bir prestijdir. Yani bir hukuk profesörü mesela işte gider mesela 3 yıl, 4 yıl neyse bir eyalet yüksek mahkemesinde üyelik yapar. Veya hani federal yüksek mahkemede falan üyelik zaten hani çok yani kolay erişilebilecek bir şey değil. Yani çok nadir olabilecek bir şeydir. Ama eyalet seviyesindeki bir mahkemede bile hani böyle bölge mahkemesi seviyesindeki bir mahkemede bile üyelik yapmak hani belli bir sürecin hukuk profesörler için çok büyük bir prestijdir. Ayrıca da çok yani olan da bir şeydir. Yani böyle bir uygulamayı ben biraz da Türkiye'de başlatmak istedim. Çünkü ben ilk örneğim Danıştay'da bu şekilde yani profesör olarak Danıştay'a atanan. Oradaki hani bana nasıl faydası oldu? Kesinlikle çok faydası oldu. Yani bir kere bana faydası oldu. Çünkü ben hani bir akademisyen olarak uygulamayı da kendi alanımdaki uygulamayı da birebir işin mutfağında görmüş oldum. Bu tabii büyük bir tecrübe. Artı hani sonradan yani o Danıştay üyeliği yaptığım esnada ve sonradan bana gelen geri dönüşlerde de hani benim de Danıştay'a bu anlamda bir katkım olduğunu görüyorum. Yani onu bu şekilde geri dönüşler çok fazla oldu çünkü yani Danıştay'dan bana. Yani onlar için de hani benim de oraya bir katkım olduğunu da bu şekilde anlayabiliyorum. Yani geri dönüşlerden de onu çıkarabiliyorum.
Girmek istediğim konulardan bir tanesi de yüksek mahkemelerin karar metodolojileri. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin sanıyorum Avrupa ve Amerika'daki örneklerinden hareketle oluşturduğu bir şekli karar metodolojisi var. Kararlarının tamamında belirli bir silsile okur tarafından kolaylıkla takip edilebiliyor. İşte bu silsile içerisinde olaylar, uygulanacak hukuk kurallarının tespiti ve bu hukuk kurallarının somut olaya uyarlanması şeklinde temel bir silsile izleniyor. Sizin bu Danıştay tecrübenizden hareketle acaba Danıştay içinde böyle bir karar yazım geleneğine sahip olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Ne dersiniz?
Burada Danıştay'ın hani geleneksel karar yazma metodunda bir takım sıkıntılar var. Bu sadece Danıştay için değil belki Yargıtay için de var muhtemelen. Yani Anayasa Mahkemesi içinin yine farklı bir durum. Yani ona da gerekirse ayrıca geliriz. Ama hani Danıştay'ın çok klasik karar yazma metodunda zaman içinde biraz da bir şey vardır. Ne diyelim, hani bir yozlaşma da oluşmuştur. Yani şöyle bir yozlaşmadan bahsedeyim. Yani çok standart Danıştay daire kararı şöyledir mesela. Başlar, yani bir uyuşmazlıktan, hani maddi olaylardan bir başlar. Uyuşmazlık nasıl olmuş? Bir kısaca şöyle olmuş. Sonra mevzuat, ilgili mevzuat hükümlerini arka arkaya sıralar. Hani kes yapıştır. İşte şu, bu konuyla ilgili şu kanunun şu maddesi şöyle demektedir. Şu kanunun şu maddesi onu da bitirmek için de filan da verilir. Yani bayağı açıkça. Bazen de yani çok gerekli olmayan hükümler filan da gereksiz. Filan neyse. Ondan sonra işte şu yönetmelikte bu konuda şöyle bir hüküm var denir falan filan. Mevzuat böyle sıralanır. Bazen böyle 5-6 sayfa filan sırf mevzuat sıralandığını görürsünüz. Kes yapıştır. Ve sonunda, en sonunda da mesela hüküm fıkrasından bir önceki paragraftır bütün gerekçe. Sıralar, sonra da der ki bu durumda, bu durumda diye başlar o paragraf. Yani tek onu okumanız yeterlidir aslında o paragraf. Bu durumda işte şöyle şöyle olduğundan, bazen hani çok şanslıysanız böyle 2-3 cümleyle bir gerçek anlamda bir gerekçe yazar. Hatta bazen ona bile çok şey yapmazlar, hani zahmet etmezler. Bu durumda işte davaya konu işlemin hukuka aykırı olmadığı anlaşıldığından işte davanın reddine falan derler mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela çoğu kararda, standart kararda gerçek anlamda gerekçe yoktur. Bu mesela hiçbir kararda gerçek gerekçe yazılmaz anlamında demiyorum. Bazen çok güzel gerekçe yazılan kararlar da vardır ama hani bu daha standart kararlar için. Yani böyle bir şey var. Burada bunun birkaç nedeni var yani. Onu da söylemek lazım. Mesela burada mesela Fransız Danıştayı'nın da karar gerekçesi çok uzun değil. Mesela Fransız Danıştay'ın kararları genelde böyle 1-2 sayfadır. Çok uzun bir karar yazmazlar. Bizde hani bunun niye böyle, yani klasik kararda, hani standart karar bir kararda hani niye böyle çok doyurucu gerekçeler yok? O biraz şundan kaynaklanıyor. Onu yani tabii Danıştay'dan işin mutfağında olunca ancak onu görebiliyorsunuz. Kendini bundan sonraki şeye de çok bağlamak istemiyor. Yani benzer bir konu geldiğinde veya aynı konuda yani elimi kolumu bağlamayayım diyor. Belki o zaman somut olayın şeyine göre belki farklı karar verebileceğim. Yani kendimi şimdi çok da bağlamayayım. O yüzden böyle daha ne kadar böyle ortalığı, böyle çok da suya sabuna dokunmayan böyle ortalığı genel geçer gerekçe yazılırsa o kadar daha iyi gibi düşünüyorlar. Yani bu kötü alışkanlık. Çünkü Danıştay'ın, yani yüksek mahkemenin kararının en önemli fonksiyonlarından biri, tamam bu elindeki uyuşmazlığı çözecek adil bir şekilde, o tabii en önemli şey, ama en az onun kadar önemli olan başka bir husus da emsal olması. Yani yüksek mahkeme kararı aynı konuda ondan sonra çıkabilecek değil mi? Bütün ihtilaflar için bir emsal teşkil edecek. Yani içtihat sağlama olayı.
Peki. Hocam, bir usul kurumu olarak içtihadı birleştirme kararlarını siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu kararlar Yargıtay açısından benim dikkatimi çeken özellikle bir karşı oy vardı. Profesör Doktor Sami Selçuk 1992 yılında, o zaman 4. Ceza Dairesi'nin başkanı iken, bir içtihadı birleştirme kararının karşı oyunda bu kurumun aslında olmaması gerektiğini ifade etmiş şu cümlelerle. Yargıtay'ın gerekçe bahanesiyle ilk mahkemenin yerine geçerek eşyanın doğası gereği asla olay sorunlarını çözemeyeceğinin savunulduğu bir dünyada olay sorununu içtihatları birleştirme kurumu gibi olağanüstü bir katta çözmek, yalnızca yanılgıyı yalnızca sürdürmek değil, geleceğin yargıçlarını bu yanılgıya boyun eğmeye zorlamak demektir. İdare hukukunun özellikleri çerçevesinde belki bu yorumu Danıştay'a kolaylıkla aksettirmek mümkün değil. Ama bu konuda sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yani içtihadı birleştirme kararı hakimleri yanılgıya boyun eğmeye zorlar mı sizce?
Ya bir kere şöyle söyleyeyim, hani katılmıyorum yani görüşe kesinlikle. Yani doğru bir yaklaşım değil. İçtihadı birleştirme kararının fonksiyonu işte o biraz önce söylediğimiz o yargıdaki o standart yorum yapma ya da o istikrarı sağlamayı sağlayan en önemli araç aslında. Ya da en üst düzeydeki araç diyeyim. En önemli demeyeyim de yani en üst düzeydeki araç. Dolayısıyla kesinlikle buna ihtiyaç var. Çünkü yüksek mahkemenin daha önce de söylediğim gibi bir amacı bir fonksiyonu önündeki ihtilafı çözmekse, yani önündeki ihtilafı işte temiz seviyesinde, en üst seviyede çözmekse, en az onun kadar önemli diğer fonksiyonu da o konuda ve ona benzer konularda bundan sonra çıkabilecek olan ihtilaflarda yol göstermek. Yani ihtilafın yargısal anlamda nasıl çözümleneceğine yol göstermek. Dolayısıyla bu şey çok fazla romantik bir şey. Hani çok teorik olarak bakarsak Sami Hoca'nın yaklaşımı, hani orada şey demek istiyor. Yani davaya esas bakan mahkemenin şeyini, iradesini bağlamış oluyor. İçtihadı birleştirme kararıyla yüksek mahkeme. Yani ama orada esas davaya bakan mahkemenin daha serbest iradesiyle karar vermesi lazım. O iradesini işte başka birinin bağlamaması lazım filan. Yani çok romantik. Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla hiç bağdaşmayan çok romantik bir düşünce benim görüşüme göre.
Şimdi hocam akademiye, üniversite dünyasına geçmek istiyorum. Sizin köşe yazılarınızda da sıkça yer verdiğiniz bir konu. İlk olarak şu an Türkiye'nin de gündeminde bulunan üniversitede işte yerlilik, millilik bir yanda bu tartışmalar, elitlik tartışmaları var. Üniversite elit bir kurum olmalı mıdır? Sizin birkaç yıl önce yazdığınız kasabalılığa dair bir yazı vardı. Orada sadece hakim savcıların kasabalı olmasını değil, aynı zamanda üniversitedeki akademisyenlerin kasabalılığından da bahsetmiştiniz. Tüm bu tartışmalar çerçevesinde ve özellikle elbette sizin Fransa ve Amerika'daki tecrübenizden hareketle sizce üniversite elit bir kurum mu olmalıdır?
Şimdi şöyle Furkan, yani güzel bir soru. Teşekkür ediyorum öncelikle. Kesinlikle üniversite bir elit. Elitlik böyle hani toplumu, halkı, sıradan halkı böyle küçümsemek falan anlamında kullanılıyorsa o başka bir şey yani. Elitlik ama teknik anlamda elitlik şu demektir. Bir kere işte akademik yönden, sanatsal yönden vesaire, yani daha rafine şeylere, özelliklere sahip olma falan demek. Daha nitelikli olma, daha kaliteli olma da filan. Ben elitliği böyle anlıyorum. Şimdi elitliği de zaten anlaşılması gereken de elitlik de budur. Böyle anlamamız gerektiği zaman da üniversite ve akademisyenlik bir kere zaten zorunlu olarak elit olmak zorunda. Ve bu da zaten mesela Batı toplumlarında bu kanıksanmıştır. Yani bir Amerikalı için, sıradan bir Amerikalı okumamış. Yani bir Harvard mezunu elittir zaten. O da ona saygı gösterir. Elit de olması lazım. Anlatabildim mi? Yani işte bir yerde, geçenlerde bir yerde okudum. İlber Hoca'nın, İlber Ortay'ın bir yazısında geçmiş galiba. Şey demiş İlber Hoca, evinde hani çocukluğunda evinde piyano olmayan biri, işte evinde piyanoyla büyümeyen birinden akademisyen olmaz demiş mesela. O da onu şey diyordu. Bir akademisyen yazmıştı galiba. Yani İlber Hoca böyle demiş. Biz işte şeydik yani, daha gelirli bir aileden geliyorum, Anadolu'dan. Bizim evimizde piyano yoktu ama ben de şimdi sırf işte küçük kızım piyanolu bir evde büyüsün diye eve piyano aldım falan demiş hatta. Yani İlber Hoca'nın o şeyinden etkilenerek falan. Şimdi hani bu hani biraz tabii karikatürize edilmiş hali ama bu biraz da doğrudur aslında. Yani burada piyano sadece... Yani piyano yoksa bir evde illa o evden hiç şey çıkmaz mı? Hani nitelikli biri o anlamda değil kuşkusuz ama yani o bir sembol orada. Eğer bir Boğaziçi mezunu, yani bir üniversite mezunu veya bir üniversitedeki hem öğrenci hem akademisyen elit değilse zaten bir yerde bir hata var demek. Anlatabildim mi?
Hocam o kasabalı yazınızın son cümlesi şuydu. Bütün bunları nereden bildiğimi bana sormayacaksınız herhalde şeklinde bir soru işaretiyle bitiyordu. Şimdi merak ettiğim şey, sizin evinizde şu an piyano var mı çocuklarınız için?
Ya bir piyano aslında almayı düşündük ama bizim oğlan bir türlü, bir oğlumuz var 10 yaşında. Bir iki piyano dersi falan da aldırmaya çalıştık, hiç oralı olmadı. O yüzden yani ilk fırsat şu anda almadık ama bir ilk fırsatta da alacağız. Yani bir düşündük almayı birkaç. Bizimki böyle spora hevesli, böyle çok şey işinde değil, o tarz piyano falan işlerinde değil. Dolayısıyla biz de hani o sporla ilgili ona işte bir türlü şeyler, tenis kursu falan veriyoruz. Mesela o da kurtarırsa elitlikten tenis dersi alıyor.
Peki hocam. Bir vakıf üniversitesinde bilimsel bir toplantıya katılmıştım. Yağmurlu bir gündü hocam. Bir adam şemsiye, bir elinde şemsiyesi, diğer eli cebinde yürüyerek geldi. Asansöre birlikte bindik, yukarı çıktık. bilimsel toplantının yapıldığı mekana geçtik. Sonra bir baktım kendisi protokole doğru yürüyor. Etrafında hiç kimse yok bu arada. Şemsiyesini bıraktı, protokol koltuğuna oturdu. Ne zaman ki onun açılış konuşması için sahneye davet edildiğini öğrendim, fark ettim. Onun rektör olduğunu öğrendim ve şaşırdım açıkçası. Çünkü devlet üniversitelerinde tam tersi bir durum var. Sizce her ikisinde de bir gariplik yok mu? Ve bu rektöre gösterilen hürmetin derecesini belirleyen yetkiler neler olmalı? Çünkü 2547 sayılı kanun hakikaten üniversitenin özel bir kurum olduğunu böyle hakkını vererek sonuna kadar rektörü yetkilendirmiş durumda. Sizce rektörün yetkileri ideal dünyada ne olmalı?
Şimdi vakıf üniversitelerindeki rektörlerin devlet üniversitesindeki rektörler kadar böyle tırnak içinde havalı olmamasının falan nedeni de biraz şeyden, hani yetkilerle alakalı. Çünkü vakıf üniversitelerinde bütün yetkiler rektörde değil. Rektör aslında mütevelli başkan. Yani rektör onun böyle bir sadece bir hani akademik, bir teknik, bir çalışanı gibi falan konumdadır. Dolayısıyla o yüzden biraz o hava yok. Yoksa hani vakıf üniversitelerinde de rektör aynı yetkilere sahip olsa onlar da bir anda o havası değişir, emin olun. Yani ondan kaynaklanıyor. Devlet üniversitelerinde ise her şey rektörün iki dudağının arasında, böyle bir sistem öngörülmüş. Yani bunda çok ciddi sıkıntılar var. Bu tabii 12 Eylül'den önce sonra böyle dizayn edilmiş ama o hani zaman içinde, hani 12 Eylül'ün ihtiyaçları bilmem ne farklı olabilir ama zaman içinde bu daha böyle bir daha mantıklı ve demokratik bir seviyelere getirilmeliydi. Maalesef hiç getirilmemiş. Yani kimsenin de pek işine gelmemiş. Çünkü siz bütün yetkileri bir kişiye verirseniz, yani rektöre verirseniz, onu istediğiniz gibi yönlendirmeniz daha kolay. Ama bir kurula verdiğiniz zaman, yani bütün yetkiler mesela yönetim kurulunda olsa veya senatoda olsa, senato işte ne bileyim üniversitede işte kaç kişiden tam bilmiyorum ama işte 50-60 kişiden falan oluşan bir kurul mesela. Şimdi 50-60 kişiye bir şeyi istediğinizi yaptırmakla veya işte yönetim kurulu da ne kadar kaç kişidir? İşte 15 kişiden oluşsun. Mesela 15 kişiye bir istediğiniz yaptırmak da bir kişiye yaptırmak farklı. Yani bir kişiye çok kolay yaptırırsınız. Yani bir de tabii kişilikle de alakalı. Yani herkes onu öyle yapacak anlamında değil ama. Dolayısıyla burada sorun mutlaka işte o rektörlere verilen bu yani tek adamlık falan diyoruz ya şimdi siyasette falan da. Yani tek adamlık üniversitelerde işte hep var yani yıllardır var. Üniversitelerin hep tek adamı rektör. O yüzden hani burada mutlaka bu yetkilerin önemli bir kısmını kurullara aktarmamız gerekiyor. Yani bu konu üniversite içinde yapılabilecek en demokratik reform bu olacak. Yani bir kısmını mümkün olduğunca işte senatolara, bir kısmını mümkün olduğunca yönetim kurullarına aktarılacak. Yani rektör daha böyle bir sembolik, yani o işte şey biraz daha yönlendirici vesaire ama yani tek başına iki dudağın arasında olmayacak. Kadro açmak bilmem bir sürü. Yani temel sıkıntı bu.
Evet. Hocam sanırım bu yani zihniyet maalesef başka alanlarda da devam ediyor. Mesela işte sosyal medyanın düzenlenmesine ilişkin geçen sene çıkarılan kanunda da ilginç bir şekilde yaptırım uygulama yetkisi BTK'nın başkanına verilmiş durumda. Yani kurula değil başkana verilen bir yetki söz konusu.
Hep aynı mantık yani başkanı arayıp da bak şuna şöyle ceza ver, bak şuna ceza soruşturma açmışsın, şuna ceza vermeyin demek kolaydır değil mi? Yani bütün kurula 10 kişilik ya da 7 kişilik kurula şey yapmak onu daha zor.
Hocam son soru olarak hem Danıştay'daki uygulama tecrübeniz hem de Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliğiniz çerçevesinde aslında hem teoriye hem de pratiğe çok kilit pozisyonlardan baktınız. Böyle bir hukuk insanı olarak sizce hukuk eğitimimizin en temel problemi nedir?
Ya çok kolay bir cevap verilemez bu soruyu ama en temel problem, ya iş sonuçta dönüp dolaşıp ne yaparsanız yapın insan kalitesi. Yani insanın yani iyi insan yetiştirmek. O da şeyden gelecek. Aşağıdan iyi insan gelecek. Yani iyi yetişmiş, sağlıklı bir hani mental olarak sağlıklı bir aile ortamında düzgün, ahlaklı, insana saygı duyan, başkalarına saygı duyan bir insan olarak yetişmiş birileri gelecek. Anlatabildim mi? Yani işte siz benim o kasabalılar makaleme atıf yaptınız. Yani çok da benim, ben de çok şaşırıyorum gerçekten. Yani o kasabalılar makalem çok çok okunmuş. Hatta bir orada bir örnek var okumayan arkadaşlar için vereyim. Bir tıp fakültesi profesörün örneği hatırlarsın belki.
Evet.
Bunu Hacettepe Tıp'tan bir profesör arkadaşım anlattı. Yani onun tıp fakültesinde öğrenciliğinde olmuş bu olay. Bir işte çok meşhur bu hocaymış o zaman Hacettepe Tıp'ta. İlk derste demiş ki aranızdan demiş kimler şeyden geliyor. Böyle hani dar gelirli aile çocukları. İşte kenar mahallelerden işte öğretmen veya memur çocuğu, dar gelirli memur, esnaf çocuğu falan demiş. Sınıfın diyor böyle %80'i falan el kaldırdı diyor. Hoca demiş ki sizden demiş iyi hekim olmaz demiş. Aa hepsi böyle o falan niye hocam demişler falan. Hani biz dar gelirliyiz diye mi böyle diyorsunuz falan. Ev yok demiş, olmaz demiş. Yani siz demiş şimdi bitireceksiniz burada tıp fakültesini demiş. İşte gidip tayin olacaksınız bir yerlere. Sonra işte uzman filan olacaksınız. Sonra muayenehane filan da açacaksınız. Yani para göz olacaksınız. Yani insanları para için işte soyup soğana çevireceksiniz zavallı insanları demiş. O yüzden demiş sizden demiş şey olmaz demiş. İyi hekim olmaz. Nereden biliyorum diye soracaksınız demiş. Kendimden biliyorum demiş. Ben de o yüzden öyle demiştim.
Evet.
Yani çünkü kendisi öyle yapmış biliyor yani öyle. O psikoloji kendisi yaşamış. Yani hukuk eğitiminde de temel sorun ben iyi insan yetiştirme.
Etik değerlerin öğrencilere doğru bir şekilde verilmesi
kesinlikle
sanırım.
İşte onun da yani aslında aileden verilecek bir şey.
Evet.
Yani o sonradan bir şekilde defo veriyor bakın yani.
Hocam zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti.
Ben teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlara da.